Bugün sizin için sağladığımız kaynakları şöyle bir masaya yatırıyoruz. Konumuz yapay zekanın içerik ekonomisini nasıl temelden sarstığı.
Evet, yani Sam Altman gibi isimler büyük vaatlerde bulunuyor ama...
Ama şu an gördüğümüz daha çok slop denen, hani biraz da saçmalık diyebileceğimiz içerikler, sanki işte kaykay yapan kediler falan.
Aynen öyle. Özellikle bu OpenAI'ın sonrası Meta'nın Vibzi gibi metinden video üreten araçlar çıkınca internet bu tür şeylerle dolmaya başladı.
Peki elimizdeki analizler ne diyor? Bizim görevimiz sizin için bu yeni şey, Sloponomics diyelim isterseniz.
Hı hı.
Yani bu YZ üretimi, belki biraz düşük kaliteli içerik bolluğunun yarattığı ekonomik düzende kimler kazanıyor, kimler kaybediyor onu anlamak.
Elimizde teknoloji uzmanlarının, ekonomistlerin görüşleri var. Bakalım ne çıkacak?
Hadi o zaman dalalım konuya. Şimdi kaynaklara göre kazananlar sanki 3 ana grupta toplanıyor. Birincisi bayağı ilginç, halkın yaratıcıları.
Evet, bu şey gibi, hani Instagram filtreleri herkesi biraz fotoğrafçı yaptı ya.
Ha, aynen öyle. YZ araçları da şimdi sıradan insanları potansiyel bir yazar, sanatçı, hatta besteci yapabiliyor.
Bu aslında müthiş bir demokratikleşme potansiyeli taşıyor. Kaynaklar diyor ki, mesela geçen yıl sadece YouTube 3 milyondan fazla içerik üreticisine yaklaşık 32 milyar dolar ödemiş.
Vay canına.
YZ bu... Hani kendi içeriğini üret, para kazan olayını daha da büyütebilir. Ama tabii akla şu geliyor, kalite ne olacak? Sürdürülebilir mi bu?
Çok doğru bir soru bu. İkinci kazanan gruba geçince işin rengi biraz daha farklılaşıyor. İçerik platformları.
Hı hı.
Yani içerik artık birkaç dev stüdyodan değil de milyonlarca tekil kişiden gelince platformların pazarlık gücü acayip artıyor.
Kesinlikle. Spotify örneği çok çarpıcı bence. Büyük plak şirketlerinin dinlenme payı, yani bu bağımsız sanatçılar ve belki YZ ile üretilen parçalar arttıkça, 2017'de %87 imiş, şimdi %71'e düşmüş.
Ciddi bir düşüş.
Tabii, bu durum platformları ekosistemin kralı yapıyor. İçerik bollaştıkça onu filtreleyen, sunan kapı bekçileri olarak değeri artıyor.
Anladım. Üçüncü kazanan grup ise belki de en ironik olanı. En üst düzey süperstarlar.
Evet, evet. Bu da ilginç.
Yani içerik okyanusu ne kadar büyürse büyüsün, algoritmalar genelde yine en popüler olanı öne çıkarıyor.
Aynen öyle. Yine Spotify verilerine bakarsak, yıllık 1000 dolardan fazla kazanan sanatçı sayısı 2017'den beri 3 katına çıkmış. Ama asıl ilginci, 10 milyon dolardan fazla kazananlar 7 katına çıkmış.
İnanılmaz. Yani en büyükler daha da büyüyor.
Tam olarak öyle. Kazananlar aşağı yukarı bunlar. Ama tabii madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? Kaynaklar bu YZ dalgasından olumsuz etkilenenleri de net bir şekilde gösteriyor.
Evet, kimler peki bu denklemde kaybeden tarafta?
İlk grup tahmin edilebileceği gibi büyük telif hakkı sahipleri. İşte Disney, Universal, Sony gibi devler.
Hı hı.
YZ şirketlerini, eserlerini izinsiz kullanarak sistemlerini eğittikleri için dava ediyorlar. Fakat kaynaklar diyor ki YZ sektörünün genel tavrı biraz şey, izin almaktan ziyade önce yapalım, sonra gerekirse özür dileriz ya da yasal boşlukları zorlayalım gibi.
Anladım.
OpenAI'ın Sora'yı eğitirken hangi verileri kullandığı konusundaki belirsizlikler de bu gerilimi iyice artırıyor tabii.
Yani telif hakları konusunda tam bir vahşi batı dönemi mi yaşanıyor şu an?
Bir bakıma öyle denebilir, evet. Kurallar henüz tam oturmuş değil. Peki başka kimler var kaybedenler tarafında?
İşte asıl, belki de en can alıcı nokta burası.
Evet.
Orta sınıf profesyonel yaratıcılar. Yani o süperstar seviyesine çıkamayan ama hayatını bu işten kazanan yazarlar, çizerler, müzisyenler, tasayımcılar.
Evet.
Onlar şimdi o gelir pastasındaki paylarını sayıları hızla artan milyonlarca yeni amatörle, yarı profesyonelle ve tabii YZ'nin kendisiyle paylaşmak zorunda kalıyorlar. Bu pek çok profesyonellerin geçim kaynağını bayağı ciddi tehdit ediyor.
Bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Peki kaynaklar bu duruma karşı bir çıkış yolu, bir bakış açısı sunuyor mu?
İlginç bir öneri var aslında. Kaynaklar diyor ki içerik sahipleri internetin ilk günlerindeki hatayı yapmasın.
Ne gibi?
Hani müzik ve TV endüstrileri korsanlığa karşı savaşırken milyarlarca dolar ve çok değerli zaman kaybetmişti ya.
Evet, hatırlıyorum o deneme.
İşte benzer bir katı direnç yerine telifli eserlerin YZ eğitimi için makul koşullarda lisanslanması gibi modeller düşünülebilir diyorlar.
Yani madem engelleyemiyoruz, bari bir parçası olalım ve gelir elde edelim mantığı mı?
Aynen öyle. Bu hem yeni yaratıcılara erişmek isteyen hayranları memnun edebilir, hem de yaratıcılara yeni gelir kapıları açabilir. Yani direnç yerine adaptasyon, işbirliği belki de.
Mantıklı bir yaklaşım olabilir. Peki, tüm bu anlattıklarımızı dinleyicimiz için özetlersek ne demeliyiz?
Kısaca şöyle diyebiliriz sanırım. Platformlar, bu yeni halkın yaratıcıları dediğimiz kesim ve en tepedeki yıldızlar bu YZ dönüşümünden şimdilik fayda sağlıyor gibi görünüyor.
Tamam.
Ama geleneksel büyük telif hakkı devleri ve özellikle de geçimini bu işten sağlayan orta seviye profesyonel yaratıcılar ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya.
Evet. Ve belki de üzerinde düşünmeniz için son bir biraz kışkırtıcı soru bırakalım. Tüm bu slop, yani saçmalık denizi kabarıp gelirken ve teknoloji içerik üretimini bu kadar değiştirirken, insan yaratıcılığının asıl değeri, özgünlüğü ne olacak? Yaratıcılar bu yeni ortamda sadece bu içerik yığınıyla rekabet etmek yerine, YZ'yi bir araç olarak kullanarak nasıl birlikte gelişebilir? Hangi yeni becerilere odaklanmalı, hangi yeni anlatım biçimlerini keşfetmeli?
İşte bu. Önümüzdeki dönemin belki de en kritik sorusu olacak gibi duruyor.